Ayrım 7. 74. sayfa. Odama döndüm yine. Zulamda kalmış 3 paket Samsun'dan birini aldım. Kitaplarım, defterlerimin durduğu plastik masaya oturdum. Yanımdaki elektrik sobasının bütün gözlerini açtım. İyice sokuldum yanına. Duvardaki çivileri asılı kot pantolonuna kaza baktım. Odanın tavanındaki tahta direklere baktım. Yere göçmüş dağınık yatağa baktım. Bir köşedeki boklu valize baktım. Bu ne lan dedim, bu ne lan? Elimi montumun cebine attım. Kubar parçalarını çıkardım, tarttım gözümle. Küçüğü saracaktım, tekrar baktım. Aralarında gram fark yok. İkisini birden sardım tek arapa. Karabüklü gibi sağlam yapamadım. Çözüp baştan yapmayı da götüm yemedi. Tütün bir yere savrulur, kubar bir yere. Ara ki bulasın. Kubarı yakacağım yerde bir Samsun yaktım. Odanın içinde su aldırmadan ileri geri dolaşmaya başladım. Bu nereye kadar böyle gidecek diye söylendim. Camı kapıyı bile açamıyorum. Geceleri sigara üstüne sigara. Göz gözü görmüyor bir saatten sonra. Yatağı montunla yat. Aynı kirli, aynı soğuk havayı solu. Her sabah kas katı uyan. Bir kadın olsa onun sıcaklığı. Sarılıp yatsam. Bir teselli ama nerede? Aylardır boşa konuşuyorum. Kimse dönüp ne dediğime bakmıyor. Bu Ankara'da kimsenin boş lafa tahammülü yok. Okulda aynı. Dersini çalışmayana, bilmeyene kimse kimseye söz vermiyor. Komedi dersinde bile vermiyorlar. Espri yapayım demiştim bir seferinde. Profesör doktor hanım bana dönmüş. Beyefendi demişti sertçe. Komediye ciddi bir derstir. Lütfen böyle sululuklar yapmayın. Kim haklı? Hoca haklı aslında. Ders olarak baktığında her şey ciddidir. Kubarı sigara uzlama sakladım. İyi o zaman dedim. Ben de ciddi olacağım. Bütün kitapları, ders notlarını sıraya dizdim. Mitoloji, eski Yunan, antik tiyatrolar, tragedyalar, komedyalar. Benim yazmak istediklerimle ne alakası var demeden hepsini sırayla okuyacaktım. İçimdeki eski serseriyi susturup tokatladım. Yeni gayret keş bene de, ha gayret oğlum dedim, sırtını sıvazladım. Önce genel bir tekrar yapmak lazımdı, ipin ucunu yakalamak için. Mitoloji özetleriyle başladım. Dionysos şenliklerinden geçtim, antik Yunan tiyatro sahnesinin skenesini, proskenesini inceledim. Bir paket Samsun'lu Aristo'nun poetikasına kadar geldim. Katarsis'te durdum. Korku ve acıma duyguları yaratarak ruhun kötülüklerinden arınması. Tragedyanın amacı. En sordu sanat. Aceleye gelmez. Bunu biraz daha düşünmeliyim. Bir çay demlemeliyim sobanın üst gözünde. Tuvalete gitmeliyim. Tuvalete gittim. Muslukları hafif açık bırakıyordum sular donmasın diye. Taharet musluğundaki su akarken donmuş. Mahşapanın içi de buz dolu. Amcanın inlemelerini duydum işerken. Benim tuvalete kadar geliyorsa yattığı odayı bayağı ince inletiyordu demek ki. Duyma dedim. Yatsın geçer. Şimdi mühim olan Sohoplex'tir. Onun üstüne bir iki kalem daha ederim. Belki yarın, öbür gün derste. Adam yerine koyarlar. Odaya geldim. Amcanın inlemesi sanki benim düşüncelerimi okuyormuş gibi peşimden geldi. Duymayayım diyorum. Yine duyuyorum. Ne okuduğumdan bir şey anlıyorum, ne not aldığımdan. En sonunda amcanın iniltileri öyle yükseldi ki içimde inlemeye başladı sanki. Amca içimde inleyince de içimdeki eski serseri senin dersini kitabını sikerim dedi yeni gayretkeş beni. Tragedya bitişik evde yatıyor şu an. Sophokles'in son tragedyası. Yokuştan düşen amca. Sisyphos'tan bile zor durumda şu an. Sisyphos'un gücü kuvveti yerindeydi en azından. Yokuştan düşen o değildi. Çıkardığı kayaydı. Sisyphos'un sıfırdan başlayacak gücü vardı her zaman. Gittim kapılarını çaldım. Teyze hemen açtı. İyice kötüledi dedi. Bir hap daha vereydin mavilerden. Verdim de yok yok yaramıyor. Sen kapıyı kapat ben geliyorum. Odama gittim karabükleyi aradım. İlk çalışta açtı telefonu durumu anlattım. Bu dalga amcayı verelim mi? Diye sordum. Biraz düşündü. Oğlum ben onu sana verdim lan dedi. İlk defa zulamı patlattım sana verdim. Bana verdin de amcanın ağrısı fena bayağı kötü. Sikeyim amcanın dayını. Senin amcan mı? Oğlu gelmiş de niye hastaneye götürmemiş? İçmeyeceksen geliyorum o zaman alırım geri. Onun 2 gramı 20 lira lan. Oğlum biraz insaf et. Allahsız müptezel. Ben mi müptezelim? Ben mi müptezelim? Ulan hadi ben kubar içiyorum. Müptezelin kralı sensin lan. Tuvalette çakmak gazı çekiyordun bugün. Oğlum amca can çekişiyor diyorum. İnsan ol biraz. Karabük'teki halini hatırla. Karabük'te daha beterdim lan ben. Hepsi masal. Tek fişlik otu zor buluyorduk. 5-10 saniye sustuk. Amca kaç yaşında diye sordu. 80 var. Kalbi var mı? Yok. Nereden biliyorsun? Kalbi olsa bu yokuşta ne işi var? Benden çok yürüyor her gün. Ever o zaman. Afyon afyondur. Az kafayı uçursun, rahatlatır. Biraz unutturur. Tamam. Hepsini mi vereyim? Vaş, ver amına koyayım. Hepsini ver. Kalanı da Kızılay'a bağışla. Oğlum amcanın vaziyeti... Karşılıklı küfür edip kapattık. Yana geçtim. Amcanın yanına bir sandalye çektim, oturdum. Az doğrul diye bağırdı teyze. Çocuk sana ilaç getirmiş. Amca bana döndü. Kaç yaşındasın amca dedim. 60. Kalbin çarpıntın falan oluyor mu arada? Yok. Fişeği yaktım. Önce hafif hafif, sonra kuvvetli bir nefes çektim. Ucunu kıpkırmızı yaptım. Baktım amcanın elini titriyor. Kendim uzattım. Çek amca, çek dedim. Ağır ağır çek. Bir daha çek şimdi. Bekle biraz. Bir daha çek. 5. nefesten sonra durdum. Amcanın yüzüne baktım. Biraz gevşemiş gibiydi. Yavaş hareketlerle divanda iyice doğruldu. Verdim sigarayı. Gerisini ağır ağır güçlü nefeslerle içti. Dibine gelince elini yaktı. Tamam amca, tamam dedim. Aldım elinden. Bıraksam zıvanasını da içecek. Bana bakıp gülümsedi. Mutlu bir gülümsemeyle, yalan da olsa ne güzeldi. Teyze ortaya sineği çıkardı, başına geçtim. Bir çay verdi. 2 yumurta kırdı sobada, önüme koydu. Kusura bakma evladım dedi, sormuşum gibi. Sucuk yok. Amcan olacaktı bugün. Ama görüyorsun halimizi. 2 yumurtayı yedim yarım ekmekle. 3 çay içtim 2'şer şekerle. Bir sigara yaktım. Amcanın sesi soluğu çıkmaz oldu yattığı yerde. Birden sırtım ürperdi. Kafamdan aşağı buz gibi bir düşünce indi tok kafayla. Lan dedim, yoksa amcanın başına gittim. Ağzı biraz açık, gözleri kapalı, tavana bakmış öyle yatıyor. Çıt yok. Ölü mü şimdi, canlı mı bu adam? Teyze de geldi yanıma, baktı, gülümsedi. İlk defa gülümserken görüyordum onu. Allah senden razı olsun dedi. Hızır yardımcın olsun. Nihayet uyudu. Hep böyle divana kıvrılır, erir gider. Saat gibi uyur. Amcanın başından bir türlü ayrılamıyordum. Anlayamadığım bir şey o uyuyan yüzüne bakmaya zorluyordu beni. Benim doğduğum şehirde dalgaların günlerce, haftalarca, yıllarca dövdüğü kayalar vardı. Okuldan kaçardım. Üstlerine otururdum bazen. İçimden hiçbir şey yapmak gelmezdi. Küfrederdim kendime. Okuldan hiçbir şey yapmamak için kaçılır mı derdim. İki bira alır dönerdim. O kayaların oyuklarına, renklerine dikkatle bakardım. Dayak yedikleri denizden daha derin gelirlerdi bana. O uyuklarda, yumruk yedikçe cilalanmış renklerde bilgelik vardı. Amcanın yüzü de uyuklarla doluydu. İhtiyarlık lekeleriyle cilalanmış renklerle doluydu. Ama bilgelik yoktu yüzünde. Sefalet vardı sadece. Günlerin, haftaların, yılların sefaleti. Bütün bilgeliğini boğmuş. Yüzünün en derin çukurlarına gömmüş. O kadar derinde ki görmenin imkanı yok. O amcanın yüzünün derisini çakımla kesip almak istedim o gece. O amcayı gerçekten anlamak için insanlıktan çıkmak lazımdı. Bunun dışındaki bütün yollar edebiyata, sözlere, söz oyunlarına, lafı geveleyip durmaya çıkardım. Dönüp dolaşıp aynı duvara tosluyordum. O görünmez boş duvara. Bu yazdıklarım da bir boka yaramayacak, biliyorum. Biliyorum ama yine de yazıyorum. Zanaate saygıdan, ilk tablete, başka nedeni yok. Anlatılamayacak olanı anlatamamaya devam ediyorum. Ertesi sabah erken uyandım. Amcanın durumunu sordum. İyi dedi teyze, uyuyor. Yokuşun kenarına geçtim, kollarımı açtım. Yan yan indim. Yokuşları inip son bayıra çıktıktan sonra NATO yolundan durağa kadar yürüdüm. Otobüsü bekledim. Kızılay'da indim. Üst geçidin kenarındaki bankamatiğe yürüdüm alışkanlıkla. Yaptığım bir röportaj için telif yatmıştı. Beklemediğim bir yerden, tam zamanda yetişen bir sürpriz. Onu çektim. Dikkatli harcanırsa 4-5 gün idare edecek para. O 4-5 gün dikkatli harcanırsa bir ay idare edebilecek bilgi. Fikir demek. Boş laf değil. Gerisini sonra düşünürüz. Sıhhiye'ye yürüdüm hızla. Karabüklü'ye 20 lira verdim okulda. Almak istemedi. Paranın kaynağını sordu mali polis gibi. 5 sefer anlattım. Öz kaynaklar. Bugün bende, yarın onda. Geri isteyeceğimden emin olabilirdi. Uzatma lan işte dedim. Geç kaldım. Günlük dersinden son dersine kadar dikkatle dinledim arka sıradan. Sessizce bir ajan gibi notlar aldım arada. Kimse bendeki değişimi fark etmedi. Daha güzel. Onlara benzemeye başlamıştım demek ki. Çıktım dersler bitince. Sağda solda oyalanmadan eve döndüm. Teyze kapıyı dikilmiş, yine korkutmayı başardı beni. Evladım dedi, amcan da dünkü ilaçtan soruyor, yok mu? Öyle ilaç değil bu teyze. Afyona afyon diye sesi geldi amcamın içeriden. Parasını sor. Dur önce bir bakalım dedim, içeri girdik. Amca divanda inliyor, alnında soğuk soğuk terler döküyordu. Amca dedim, bu afyondur ama ben sana onu geçici verdim. Gece rahatlatsın diye. Sen şu pijamanı sıyır bakayım bir bacağına. Yabancı değiliz. Sonra buluruz sana uygun bir şey. Teyze yavaş yavaş pijamayı sıyırdı. Bacak şişmiş, koyu koyu kan oturmuştu. Tamam amca dedim. Ben bulacağım sana bir şey. Teyzeyi dışarı çıkardım. Bacak kötü dedim. Bu evde bakılmaz. Allah korusun kangrene falan çevirir, keserler. Sen oğlanı ara da durumu anlatalım. Hastaneye götürelim. Bakkalın oğlunu arattım gündüzden dedi. Kırıkkale'ye gitmiş. E cep telefonu yok mu? Bize vermediler. Bir daha aramayın dedi gelin. Oğlanı da düşman etti bize. Bu evden çıkamadık diye. Geldi kapımıza çizik attırdı. Biz Çorum'da bu çiziklerden kaçtık da geldik. Dar attık başımızı buraya. Burada da geldiler kapımızı çizdiler. Sen üzülme dedim. Bir çaresine bakarız. Yokuştan aşağı indim. Nesine bakacaksın? Ambulans gelmez. Taksi çıkmaz. Bakkala indim. 80 model mavi bir Renault'su vardı. Station. Durumu anlattım. Dükkanı bırakamam dedi. Sen arabaya koy götür. Yalnız o yokuşa çıkmaz araba. Bizim oğlanı al. Sırtlayın indirin. Oğlana baktım. 13-14 yaşlarında cılız bir şey. Çıktık yokuşu beraber. Divanın önüne geçti. Amcayı sırtlayacak. Sen bir dur dedim. Arkadan destek ver. Amcayı sırtladım. Kapının önüne çıktım daha yokuşa varmadan. Evin köşesinde ayağım kaydı. Yüzüstü düştüm çamurlu kara. Amca kulağımın dibinde böğürdü. Salya saktı yüzüme. Elimin dışıyla yüzümü sildim. Bir tarafı çamur, bir tarafı salya olmuştu. Hafiften kan da vardı. Çocuk geldi. Sen bana bırak abi dedi. Sırtladı amcayı. Peşinden baktım. Hiç tökezlemeden yan yana indirdi yokuştan. Arabanın kapısını açtım. Arkaya yerleştirdik. Erkut diye seslendi içeriden bakkal. Natay o kadar sen çıkar. Anahtarı ver abi. Niye lan? Abi sen şimdi o yokuşa çıkamazsın. Yanlış anlama. Bilmeyen çıkamaz. Ben seni ana yola bırakayım oradan gidersiniz. Teyzeyi öne bindirdik. Ben de station'ın arka bölmesine atladım. Boş yumurta kolilerinin arasına. NATO yoluna çıkan son dik bayırda araba titredi. Duracak gibi oldu. El freniyle kavrama yaptı. Gazı kökledi çıktık. Velede bak. Biri alsa yetiştirse ralli pilotu olur. Geçtim direksiyona. Güç bela indim tuzlu şehirden. Numuneye çıktım sonra. Acilin önüne çektim. Sedi getirip içeri aldılar. Röntgen sırası 45 dakika sonra geldi. Tekrar yukarı çıktık. Doktor baksana bir şey desin diye beklemeye başladık. Teyze bütün doktorlardan çekiniyor. Gel diyorum. Gelmiyor. Hep biraz öteye kaçıyor. En sonunda genç bir doktor çıktı elinde röntgenle. Yakını kim diye sordu. Teyze yine kaçtı. Biz dedim. Teyzeyi süzdü doktor. Sen bir gel dedi bana. Uzun gri bir koridordan geçtik. Başka bir odaya girdik. İki doktor daha vardı odada. Biri masanın arkasında. Sanırım hocaları genç olanlar asistan. Sen nasıl oluyorsun amcanın diye sordu masanın ardındaki. Komşusuyum. Akrabası yok mu burada? Karısı geldi ama çekiniyor. Oğlu da Kırıkkale'de. Daha haber veremedik. Ne zaman düştü? Dün düşmüş. Niye beklediniz bu saate kadar? Ne diyeyim? Elimi iki yana açtım, başımı eğdim. Doktor pis pis baktı yüzüme. Kanalizasyondan yeni çıkmışım gibi. Ne biçim insanlardık biz. Röntgeni gösterdi. Amcanın bacağındaki platin kırılmış dedi. Ameliyatı almamız lazım hemen. Paraları var mı bunların? Kafamı kaldırdım. İçimden küfrettim. Yeşil kartı uzattım önüne. Şöyle bir baktı. Onunla olmaz dedi. Bu ameliyatın başka masrafları olur. Biz bu kırılan platini çıkaracağız. Bu şart. Yapmazsak biz mesul oluruz. Platini çıkardıktan sonra amcayı yatıracağız. Durumuna bakıp öyle karar vereceğiz. Neye? Bacağı kurtarmaya çalışacağız. En ihtimalle topal kalır. Bütün bunların da masrafı olacak. Sen bunu hem karısına hem de oğluna anlat. Hastaneden de ayrılmayın. Rehin mi kaldık? Öyle bir şey demedim. Akrabaları ayrılmasın. Şu kağıdı da karısına imzalat. Bu ne? Amca ihtiyar. Ameliyatın riski var. Birinci derece akrabaların imzalaması lazım. Kağıdı alıp çıktım. O herife söylemek istemiyordum teyzenin okuması yok diye. Asistanı bekledim. Gittik. Parmak bastırdık. Çıktım acilin önüne. Bir sigara yaktım. Kapıdaki yansımama baktım. Yüzüm öfkeden, utançtan ve çaresizlikten kıpkırmızı olmuştu. İki defa kendi yüzümü öyle görüyordum. Hayretle baktım bir süre. Öfkem ve utancım ikiye katlandı. Dişlerimi sıktım uyuşana kadar. Oğlunun evine telefon açtım. Karısı sesimi duyar duymaz kapattı. İkinci telefonu açtım. Allah aşkına bir dinle diye bağırdım. Bir dinle. Numunedeyiz. Amcayı ameliyata alacaklar. Durumu ağır. Kocana söyle, doktor çağırıyor de. Biz değil. Amcayı ameliyata sabaha karşı aldılar. 3 saat sonra asistan doktor çıktı yanıma geldi. Alnı ter içindeydi. Uğraştık dedi. 3 saat uğraştık. Emin ol, elimizden gelen her şeyi yaptık. Platin çıkardık ama kanama durmadı. Kaldıramadı ameliyatı. Teyze köşede bekliyordu. Yanımıza gelmeyi bırak, bize bile bakmaya çekiniyordu. Nereden düşmüştü diye sordu. Asistan, yokuştan. Ah be amca, ah dedi gitti. Teyze başını kaldırdı, bana baktı. Hadi bakalım anlat. Ama nasıl, sırf ona değil, herhangi bir insana. Bir ömür haberi nasıl verilir ki? Sırf ölüm haberi de değil, başka bir haber. Güzel haberler mesela, gizli sevdalar. Hepsi aynı. Bir insana duyulan sevginin çaresizlikle kesiştiği anlar. Hep aynı. Boşa konuşmak. Aşkta da ölümde de. Hepsi bir. Umut biter. Sadece sözler kalır. Kırık dökük yaralı tedirgin gücenik. Hiç söylenmese de olacak. Hiç söylenmese de sonradan çekilen azapları daha da az olacak. Boşa söylenmiş sözlerin azabı çoğu zaman hiç söylenmemiş sözlerin azabından ağır. Bazen bir cevap olur. Daha beter. Bazen bir bakış olur. Son umutları kırılmadan evvel teyzenin bana baktığı gibi. Daha beter. Koyu koyu kazanır içine o bakış. Önce incecik bir saplanış, sonra genişler. Büyüyen bir çatlak olur. Kıvrım kıvrım yayılır. Her yere birden. Bir saat gelir, bir tel kopar. Bir kiriş çatırdar. Kuşlar havalanır önünden. Bir bakarsın hayatının bütün camı çerçevesi inmiş. Yine ayazda kalmışsın. Yüzünün cilası kazınmış. Ellerin cebinde. Enseni omuzlarına gömmüş, sağ sola boş boş çaresiz bakıyorsun. Aklını toparlamak için gözlerini boşluğa dikiyorsun. Kafanda bir uğultu, boşluktan çıkan boşluk. Başka hiçbir şey yok. Karşıdan amcanın oğlu geldi, bana baktı. Başımı iki yana salladım umutsuzca. Yakamdan tuttu, ayırdım ellerini. Gitti annesine sarıldı. Vay babam, vay dedi. Ağlamaya başladı. Teyzenin gözlerine baktım. İçinde birken gözyaşlarına, boğazında tıkanıp kalanlara, kuru gözlerine kadar gelip akmayanlara. Tanıyordum o gözyaşlarını bir yerden. En çöpsüz denizlerin martıları da böyle ağlar. Sadece çocukken inanılan yalanlar da böyle kanatır. Mermiler de böyle deler geçer yüreği. Uzaklaştım. Arkamdan bir çığlık kopardı teyze. Durdum, dönüp bakamadım. Upuzun gri koridor boyunca sessizce yürüdüm. Hastaneden çıktım. Amcanın ölümünden sonra dayanırım kokuya dedim. Karabüklünün yanına attım kapağı. En azından 3-4 gün uzak durmak istiyordum o kondulardan, o mahalleden. Bu sefer de kırık dişimin ağrısı bırakmadı yakamı. Apranaksa falan geçecek gibi değildi. Ağzımda bağıran bir canavarla uyanıyordum geceleri. Sızlayan dişim miydi? Amcanın hayaleti miydi? Neydi o? Niye beni vaktinde hastaneye götürmediniz mi diyordu amca. Teyze miydi yoksa yine başımda dikilen, o mu çığlık atıyordu? Olmayacaktı. Böyle olmayacaktı. Sayfa 83 sonu. 7. ayrım sonu.